boşadım. Kadını çağırdım. Kadın hayızlıymış. Sordum. Dedim hayızlı mısınız? Kafasını salladı. Boşanamazsın. Temizlenince gel dedim. Ama iyi düşünerek gel dedim. Tekrar geldi kadın. Boşanacağız dedi. Burhan boşuyorum dedi. Üç sefer söyledim. Usame ile Şaban'ı şahit tuttum. Boşadım. Boşanmış kadınlar kendi kendilerine 3 ay ve temizleme müddeti beklerler. Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın kendi rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Eğer barışmak isterlerse kocalar onları geri almaya daha layıktır. Erkeklerin kadınların üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da onlar üzerinde hakları vardır. Erkekler onların üzerinde bir dereceye sahiptirler. Allah azizdir, hakimdir. Anladınız?
Yani boşadım tekrar. Daha sonra ben artık evlenmiyorum demen mi gerekiyor başka birisine evlenmek için?
Yok, boşanmışsın, bitmiştir. Kadın iddet müddeti müddetince
bekledi.
Bekledi. Yo, beklese bile kadının seçme hakkı var artık. Sen tekrar dönsen dahi kadın kabul etmemişse dönemezsin ki. Dur şimdi buna hiç girme. Bu baş tarafı neyse zaten. 3 adet et.
Yani.
Kadın dönerse.
Kadın dönerse şöyle. Tabii.
Kadın dönerse.
Kadın dönerse şart.
Tabii.
Yoksa
çünkü nikahta iki şart vardır. Dulda tek şarta iner. Dulun ikrar etmesi gerekiyor. Dul kabul etmedim olmaz bu iş.
Nasıl?
Yani bakire ise babayla annenin hakkı var. Babayla kızın hakkı vardır. Dula geldi mi dulun kendi hakkı vardır. İsteme olmaz yani. Burada bir şey daha var. Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın kendi rahimlerinde yarattıklarını gizlemelerini onlara helal olmaz. Allah göstermesin. Bu belki binde bir, milyonda bir başa gelecek ama ola ki cinsi münasebette bulundu. Oldu ki mesela cariyeydi, azat edildi. Cariyeyken biliyorsunuz sahibinin cinsi münasebette bulunması helaldir ona karşı. Hürleştikten sonra hamile ise hür bir kadın olarak bir başkasıyla evlenebiliyor biliyorsun hukukta. Hamile kaldığını muhakkak ne yapması gerekiyor? Söylemesi gerekiyor. Eğer söylememesi karşıdakine helal olmaz. Toplumda çok görürsünüz. Birisi apar topar bir kızdan evlenir, birden oldu bitti. Bakmışsın 6 ay geçmiş veya 7 ay geçmiş çocuk oldu. Ne oldu? Erken doğum oldu. Çocuğa bakıyorsun işte erken doğum gibi değil. Gerçekten öyle. Veya gerçekten nişanlık devresi uzun süren bazılarında görürsünüz. Bakmışsın 5 ay geçmiş çocuk olmuş. Veyahut da ta karnı burnundayken ben gelin gidenleri biliyorum. Yani düğün olan insanları biliyorum. Bunlar da nedir? Allah gizlemeyin. Açığa çıkarın.
Dönemimizde olanlar zaten kendi eşleriyle olan şeyler.
Hiç verirler mi? Allah diyor. Ama bunu diyor şey yapmayın. Oldu ki belli bir sebepten veya bu sebepten neyse kocalarıyla boşandılar bir talakta. İlk hak kocasının teklifi tam gelmeden bir başka teklife kadının bakmasının caiz olmadığını. Yani boşandı, kocanın tekrar gelip ben almıyorum. Yani birleşmemizde bir hayır görmüyorum demeden başkasına gitmeleri hayır getirmez diyor. İlk kocasının müracaatı daha hayırlıdır diyor. Ve tabii senin dediğin işte. Ve erkeklerin de kadınların da birbirlerinin üzerinde neyi varmış? Hakları varmış. İki insan da birbirine hakkı yerine getirecekmiş. Ama erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece farkı varmış. Yani erkekler üzerinde hakim imişler.
Kim?
Erkekler. Kadınlar üzerinde hakim imişler. Anladın mı?
Onun dışında etrafında eşit.
Tabii. Çünkü veda hutbesinde dahi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam dikkat edin diyor. Allah'ın ismiyle diyor almış olduğunuz kadınlara iyi davranın. Onlar size nedir? Birer emanettir diyor. Allah'ın verdiği emaneti Allah veriyor bu emaneti. O emanete ne yapın? Sahip çıkın diyor. Şimdi Bakara 229'da da nasih mensup çok. Ama yine de okuyalım. Boşanma iki defadır. Ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salmaktır. Onlara verdiğinizden bir şeyi geri almanız sizlere helal değildir. Meğer erkekle kadın Allah'ın hududunu ikame edemeyeceklerinden korkmuş olalar. Eğer siz de onların Allah'ın hududunu ikame edemeyeceklerinden korkarsanız o halde fidye vermelerinde bir vebal yoktur. Bunlar Allah'ın hudududur. Onları aşmayın. Kim Allah'ın hududunu aşarsa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Şayet erkek eşini bir defa daha üçüncü kez boşarsa artık ondan sonra kadın başka bir kocaya nikahlanıp varıncaya kadar ona helal olmaz. Şimdi oldu. Şayet bu koca da onu boşar ve onlar Allah'ın hududunu ikame edeceklerini zannederlerse tekrar birbirlerine dönmelerine her ikisi içinde bir günah yoktur. Bunlar Allah'ın hudududur. Bunları bilen bir kavim için açıklıyor. Burada iki mesele var. Bir kadının boşaması, bir de erkeğin boşaması. Kadının boşaması güzellikten salıvermesi veya evinde bir kenarında eza cefa etmeden ne yapması? İddetini doldurma müddetine kadar bekletebilir. İkincisi de kadının erkeğine fidye vererek ne yapması? Boşa demesi, ama bunu yapmasını Allah melekleri, Resulü lanet ediyor, hoş görmüyor.
Yani bizim dinimizde olmayan
bir şeydir. Var aslında ama bir kadın mesela şimdi şöyle düşünün. Bu meselede lanet edilen şu. Bir kadın gücü kuvveti yerinde. Fakat kocası güçten düştü. Malı mülkü de var kadının. Cinsi münasebet isteği için kocasından tutup sana diyor şu kadar mal vereyim, beni boşa. Bu hakkı var. Bak, veriyor bu hakkı. Ama bunu yapana lanet ediyor Allah. Veyahut da bir kadın birkaç tane koca eskitti. En son kocasında ama önceki kocasını arzulayıp duruyor. Mümkün. Kocasına deyip der ki işte şu fidyeyi al. Beni serbest bırak. Ben de gideyim falanla evleneyim. Böyle vakalar olmuş. Dinde eksik olan bir şey yok biliyorsunuz.
Peki lanet edilmesi onu nasıl
onu gidince Allah'a sorarsın. Allah Azze ve Celle bunu ne yapmıyor? Hoşlanmıyor ve lanet ediyor. Melekler de lanet ediyor. Anladınız mı?
Yani buradaki lanet olay direkt doğrudan doğruya.
Hoşlanmıyor Allah. Yani. Bunu veriyor. Yani bu hakkı veriyor. Yani ben vermesem de siz buna kalkışacaksınız diyor. Ama hoşlanmıyor. Sizin için onun yanında kalmanız, sabretmeniz daha hayırlıdır. Çünkü evlilik cinsi münasebet demek değildir.
İşte.
Ama şu var. Caiz olan, yani belki de bu hak için verildi. Allahu alem diyelim. Çünkü Allah'ın imtihanlarından korkunç bir imtihandır bu kadınlar üzerinde. Koca çok isyankardır. Kadını eza cefa ediyordur. Al şu malımı da. Beni boşa. Çünkü kadının boşanma hakkı yoktur. Erkek fidyeyi kabul ederse talak gündeme gelir.
Kocası müşkil olduğunda ayrı bir konu.
Zaten nikah düşer.
Düşüyor
dedik. Zaten nikah düşer. Aa, kadının boşanma hakkı yoktur. Sadece kadıya şikayet etme hakkı vardır. Kadıya şikayet eder. Kadı ıslah etme yoluna gider. Ve kadınları boşadığınız zaman iddetlerini bitirinceye kadar onları ya iyilikle tutun veya iyilikle salıverin. Sırf zulmedebilmeniz için zararlarını onları tutuvermeyin. Kim böyle yaparsa muhakkak kendi nefsine zulmetmiş olur. Allah'ın ayetlerini oyuncak yerine koymayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Ve öğüt vermek için indirdiği kitabını ve hikmeti hatırlayın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah şüphesiz her şeyi bilendir. Burada da dikkat ederseniz yine Allah Subhanahu ve Teala dönüp dönüp bir şey hatırlatıyor. Kadın. Demek ki boşama o kadar oyuncak hale getirilecek ki getirilmiş bizim toplumumuzda da. 3'ten 9'a şart olsun. Bilmem ne olsun. Hep bunlar boşama sözleridir. Ha? Şeytan ifsad ederek. Metut'un o kadar karı boşamaya alışmışlardır ki cuma geceleri bayramlarda hep nikah tazeleme olayları olur. Veya sabah namazından sonra. Çünkü ettikleri küfürlerden hep imandan çıktıklarını, iman gelince nikahından çıktıklarını fetvasını verdikleri için her sabah hem iman tazelerler hem nikah tazelerler. Hatta nikah tazeleyen bir hocaya ben demiştim ki ya nikahtaki iddet müddeti 4 ay 10 gün değil mi? Evet. Sen nasıl hemen dünkü boşanan karıyı bugün nikahını kıyabilirsin? Şeran bu caiz değil. Sen hangi kitapta bunu buldun? Yahudi misin? Hristiyan mısın? Dediğinde ortalık Allah bulamamış. Üç şey vardır ki diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Bunun ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir. Nikah, boşanma ve ricat. Kocanın tekrar karısına dönmesidir buyurmuştur.
Ricat.
Tekrar dönmesi. Hı. Boşandı, gitti.
Burada
şaka olmaz. Şakası olmaz. Kadınları boşadığınız vakit onlar iddetlerini bitirdikten sonra aralarında güzelce anlaştıkları takdirde kocalarıyla tekrar evlenmelerine mani olmayın. İşte sizden Allah'a ve ahiret gününe inanmış olanlara bununla öğüt veriliyor. Bu sizin için daha iyi, daha temiz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Burada da Allah Azze ve Celle şunu diyor. Bir sebebin üzülü var. Bir kızla bir erkek evleniyorlar. Bir türlü anlaşamıyorlar. Boşanıyorlar. Ondan sonra yine evleneceğiz diyorlar. Abiler yine evlendiriyor. Babaları yok ikisinin de. Yine daha sonra anlaşamıyorlar. Yine ayrılıyorlar. Abisi artık yemin ediyor. Ne olursa olsun bir daha vermeyeceğim diyor. İkisi de pişman oluyor. Geliyorlar, yalvarıyorlar, yakarıyorlar. Yok diyor. Baba abileri yemin ediyor. Kesinlikle bu olmaz sana. Allah subhanahu ve teala kocalar diyor müracaat ettiğinde diyor. Onları geri çevirmeyin. Siz bilirsiniz. Ya Allah bilir, siz bilmezsiniz. Belki daha iyi olacak diyerek gerçekten de evleniyorlar. Abileri hay hay diyor. Rabbim benim için indirdi bu ayeti diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evet deyince hemen nikahlarını kıyıyor ve gerçekten de çok mutlu oluyorlar. Burada da yani karı koca arasında geçimsizlik olsa da, huzursuzluk olsa da, boşansalar da çok ciddi şeylerde, Mehmet Gül'ün misali böyleydi mesela. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Yapın aralarını diyor. Ama üçten sonra artık o başka bir kocaya gitmeden, onun balçından tatmadan, meşru bir zeminde boşanmadan zaten size helal değildir diyor. Anneler çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Bu emzirmeyi tamamlamak isteyen içindir. Onların yiyeceği, giyeceği uygun şekilde çocuk kendisinden olana aittir. Kimse gücünün üstünde bir şeyle mükellef olmaz. Ne anne çocuğu yüzünden ne de baba çocuğu yüzünden zarara sokulmasın. Mirasçıya düşen de bunun gibidir. Eğer kendi aralarında anlaşıp danışarak çocuğu memeden kesmek isterlerse ikisine de bir vebal yoktur. Çocuklarınızı emdirmek isterseniz vereceğinizi güzelce teslim etmek şartıyla size yine bir vebal yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı bilendir. Evet kardeşlerim, burada bakın bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu dahi olsa ne var? Ne kadar emzireceğini dahi din ne yapıyor? Belirtiyor. Yani senin çocuğunu emzirmen dahi şu kadar mühlettir diyor. Ama Araplarda şu adet vardı, süt anne tutma adeti vardı. Güzelliğimiz bozulmasın, gitmesin, şu bu diye. Ve bu yüzden de fakir olan bölgelerde devamlı gelip süt çocuğu alırlardı. Bunları vermenizde de size bir sakınca yok. İstediklerini verdikten sonra diyor, ha o emzirmiş, ha sen, hiç fark etmez.
Şehir şartı oraya devredebilir.
Tabii. Ama bunun dışında o da yok. Senin de sütün yok. Kocanla anlaşıp onun da rızasını alarak çocuğu sütten 2 sene dolmadan da kesebilirsin diyor. Bunun dışında ne bir çocuk, ne de çocuğun yüzünden anne, ne de baba ne yapılmaz? Allah indinde muhalize edilmeyecek diyor. Herkes mükellef olduktan sonra kendi şeyinde sorumludur diyor. Çocuk bir fiil işledi. Şurada bir adam öldürdü. Bundan annesi ne yapamaz? Sorumlu tutulamaz. Babası sorumlu tutulamaz. Herkes kendi yaptığından sorumlu tutulur. Onunla mükellef diyor.
Peki burada mesela yani kadın 2 sene beklemesi gerekiyor ya çocuğu emzirmek için. Bu esna içerisinde evlenebilir mi?
Evlenmesi ayrı bir şey. İddet müddetinde ilerideki ayetlerde gelecek. Onun için ben girmedim ayet girecek diye. Kadın hamile, boşandı kocasından. Ertesi günde çocuk doğdu. İddeti bitmiştir. İstediğinle evlenebilir. Ama çocuğun doğumu iddeti bitirir.
Çocuğun doğumu o iddeti bitiriyor.
Tabii.
Yani,
bir gün sonra doğsa da.
Çünkü herhalde o iddet hamilelik ortaya çıkarsa ya da iddetlenmeye değil mi yani?
Allah öyle diyor. İddet yani boşanma 4 ay 10 gün sonra iddeti yani 4 ay 10 gün iddet müddeti vardır bir kadının. O 4 ay 10 gün içinde hiç kimseyle evlenemez. Kocası dahi hariç. Ama kocasına dönebilir. Allah öyle diyor çünkü ayette de diyor. Fakat hamile bu kadın bugün boşandı yarın doğum yaptı. İsteyen talibe evlenebilir. İster kocasını tercih eder, ister başkasını. Yani buradaki tercih hakkı kendisindedir.
Ama evlense de evlenmese de 2 sene çocuktan sorumludur. Yani süt emzirmek zorundadır.
Mecburdur.
Başkasının kocası, yani başkasıyla evli olduğu anda çocuğu bakıp geri babasına vermek şartındadır.
Yok. Boşandıktan sonra daha önceki ayetlerde açıklama yapmadığım için bu böyle oldu. Kadınlarını boşadınız da diyor onlara verdiğiniz mihirleri veya malları geri almayın diyor. Bu onların korumasıdır diyor. Boşanmada kadı boşanmışsa çocuğu kimde bırakmışsa artık ondadır. Bu TC kanunları gibi kadınlara bir şey ödenmez. Yanında tutuyorsan tut, tutmuyorsan güzellikten salıver diyor. Sadece kadınlara verilen mehir onların şeyidir.
Çocuk babaya mı ilk etapta aittir? İslam'da.
Yok. Kadı kime vermişse? Kimi gerekli görmüş? Kadı kime gerekli görmüşse ona verir. Çocuk doğan yatağa aittir diyor. Kadının yatağındadır. Baktın kadının bakacak gücü yok. Durumunu arz eder. Baba verir. O gün kadı kalır. Kadı verir ona. Emir. Bakarsın her ikisine de verilmez. Elhamdülillah. Bitirdikleri vakit onların kendileri için uygun olanı yapmalarından dolayı size günah yoktur. Ve Allah istediklerinizden haberdardır. Bu kocaları ölen kadınlara Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu iddet miktarıdır. Kocaları ölen veya boşanan insanın öldüğünden de sonra iddet beklemesi Allah'ın bir emridir. Benim kocam öldü, ben istediğim gibi hemen evlenirim diye bir kadın hemen çıkıp sokağa evlenemez. Aynı boşanmış kadın gibi 4 ay 10 gün iddet bekleme mühleti vardır. Allah Azze ve Celle bunu söylüyor. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadının da ölüye 3 günden fazla yas tutması haramdır. Fakat kadının kocası için 4 ay 10 gün yas tutma hakkı vardır ayet-i kerimeyle. Böyle iddet bekleyen kadınları nikahlamak istediğinizi bildirmenizden veya böyle bir arzuyu gönüllerinde saklamanızdan dolayı size bir vebal yoktur. Allah bilmiştir ki siz onları mutlaka hatırlayacaksınız. Fakat uygun bir sözle söylemeniz müstesna. Onlarla gizlice sözleşmeyin. İddeti nihayet bulmadıkça nikah bağını bağlamaya kalkmayın. Ve bilin ki şüphesiz Allah gönüllerinizde olanları da bilir. Artık ondan sakının. Ve yine bilin ki şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Vakaya gerek yok. Çünkü başımıza her an gelebilecek meselelerden birisi. İddeti beklerken bir kadına gidip de evlenme ne yapmayın diyor. Teklif etmiyor. olabilirdir. Onu sevebilirsiniz, isteyebilirsiniz. Başkasından önce dünürcü olmak isteyebilirsiniz. Ama iddetini bekleyin diyor. Allah sizin kalbinizde geçeni bilir. Başınıza geleceği de bilir. Acele davransan da, geç davransan da kime nasip etmişsem o olur diyor. Allah Subhanahu ve Teala burada insanoğluna acele etmemesini, emir ve nehilere uymasını tavsiye ediyor. Gizli gizli sözleşmeyin diyor. Yani kadına da erkeğe de gizli gizli sözleşmeyin. Yoksa Allah'ın belasına uğrarsınız diyor. Temas etmediğiniz veya mehir kesmediğiniz kadınları boşamışsanız size vebal yoktur. Şu kadar ki zengin olan kudretince, darda bulun da halince maruf bir fayda ile onları faydalandırır. Bu iyilik edenlerin üzerine bir borçtur. Boşanan kadına İslam geçim kaynağı sağlanmasını ne yapıyor kardeşlerim? Emrediyor. Nikah ahdi yapıldıktan sonra temasta bulunmadan önce boşamayı da ne yapıyor? Mübah kılıyor. Eğer boşamazsanız, temasta da bulunmamışsanız, yani cinsi münasebet olmamışsa boşanma şeyinde, o kadınların kendilerine iddet beklemelerine gerek yoktur. Kendilerine tayin edilen mihir verilir. Aleykümselam. Ve kendileri serbest bırakılıp güzellikle onlara başka bir yol aranmaz. Allah Azze ve Celle burada küçük demeden, büyük demeden bütün meseleleri ne yapıyor? Sayıyor. Olur ki birçok evlilik vakalarında olmadık meselelere rastlaşılıyor. Mesela bizim mahallede olmuştu bir vaka. Yakın abimin kardeşinin, abimin hanımının amcasının oğluna Kastamonulardan bir gelin alınmıştı. Birbirlerini severek aldılar. Bayağı şatafatlı düğün falan olmuştu. Ertesi günü baktık gelin geri getirilmiş. Allah Allah. Ya nasıl olur? Bayağı bir masraf yaptılar böyle. Çok şatafatlı bir düğün yaptılar. Tam zifah olacak. Kız ağlamaya başlamış. Oğlan demiş, hayırdır, neden ağlayayım? Demiş, ben sana layık değilim. Neden? İşte erkek kardeşim benimle cinsi münasebette bulundu. Getirdiler, kızı koydular. Tabii. Kastamonuların o mahallede bu vaka gayet normal bir vakadır. Böyle bir davada sadece kadına ne mehir vermişsen verirsin ve o kadın artık iddet beklemez. Bu ayet-i kerimeye göre. Yani anlıyorsunuz diye böyle bir örnek verdim. Allah Azze ve Celle temasta bulunmadan, zifatta bulunmadan nikahladığınız kadınları bırakırsanız mihirlerini almayın diyor. Olduğu gibi bırakın. O kadının da artık iddet beklemesi de gerekmez. Çünkü zifah olmadı diyor. Bir mehir kestiğiniz takdirde temas etmeden önce onları boşarsanız kestiğin mihrin yarısı onlarındır. Meher kendileri bağışlamış veya nikah düğümü elinde bulunan kimse bağışlamış ola. Bağışlamanız takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın. Şüphesiz Allah'a yaptığınız şeyleri görür. Burada da her zaman ölçülü olmayı, ölçülü olmanın faziletten olduğunu Allah Subhanahu ve Teala bildiriyor. Çünkü karıyla koca ayrılmışsa, temas da olmamışsa, burada hoş olmayan birçok vakalar olmuş demektir. Allah Azze ve Celle bağışlayın diyor. Yarısını bağışlayın veya tamamını bağışlayın diyor. Burada bize bu bağışlamanın bir fazilet olduğunu bildiriyor. Allah inşallah böyle bir şeyle bizi imtihan etmesin. Ama böyle bir vakayı gördüğünüz zaman da müdahale edin. Nasihat edin. Bırakın. Allah'ın fazlından istesinler. Namazlara ve orta namaza devam edin. Ve Allah'ın divanına huşu ile durun. Eğer korkarsanız yaya veya binmiş olarak kılın. Emin olduğunuz vakitte de Allah'ın size bilmediği şeyleri öğrettiği için Allah'ı zikredin. Burada orta namazdan bir de korku namazı diye bildirilen iki tane mesele var. Orta namaz bildiğimiz ikindi namazıdır. Ayşe annemizden gelen rivayette. Kim diyor o namazı kaybederse veya kaçırırsa dünyadaki bütün malını, mülkünü kaybetmiş gibi olur diyor. Yani düşün, malının ganimet, karının cariye, ananın cariye, babanın köle olduğunu düşün. İşte ikindiyi kaçıranın durumu böyledir diyor. Ve hemen akabinde bir şey tavsiye ediyor. Allah'ın huzuruna diyor, huşu içinde, divanına huşu içinde durun diyor. Huzurlu içinde durun. Namaz kılarken Allah Azze ve Celle'nin huzurunda bizim edepli bir şekilde bütün azalarımız yatışmış bir şekilde durmamızı tavsiye ediyor. Öbür ayetse kardeşlerim, o kadar Allah'ın rahmeti bol ki eğer korkmuşsanız, yol emniyeti yoksa, endişeliyseniz yaya veya binitli ifadelere dikkat edin. Namazı kılın diyor. Yani yürüyerek de namazı kılabiliyorsun. Bir vasıtanın üzerinde de kılabiliyorsun. Korku namazı bir rekattır kardeşlerim. Ve diyor o geçtikten sonra diyor Allah'ın size bilmediği şeyi öğrettiği için ona ne yapın? Hamd edin diyor. Bunun ille de bir savaşta olması gerekmiyor. Bir savaş olabilir, endişelenmiş olabilirsiniz, sizi takip edenler olabilir, korkmuş olabilirsiniz. Herhangi bir sebepten, yalnız buradaki vaka gibi gerçekten ölüm korkusu olacak, gerçekten endişe olacak. Bu da bu vakanın uygulanmasıdır. Mesela Tirmizi'de Ebu Davud'da okumuştu. Ben diyor falan diyor insanı öldürmeye görevlendirilmiştim diyor. Onların diyarına girdiğimde namazı kılamadım diyor. Ve neticede diyor hem yürüyordum hem de ikindiyi kılıyordum. Hem de öldüreceğim adam karşımdaydı. Hem onunla konuşuyor hem de yürüyerek namazımı kılıyordum diyor. Yani yürüyerek de ima yoluyla namaz ne olur? Kılınabilirmiş. İçinizden vefat edip de eşlerini geride bırakanlar bir seneye kadar eşlerinin evlerinden çıkarılmayacak. Bu ayet nesktir. Geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etmiş olmalıdırlar. Şayet kendileri çıkarlarsa artık onların maruf şekilde yapacaklarından dolayı size mesuliyet yoktur. Allah azizdir, hakimdir. Boşanan kadınlar için uygun şekilde geçimlerini sağlamak vardır. Bu muttakiler için bir vazifedir. İşte Allah aklınız ersin diye ayetlerini bu şekilde beyan ediyor. Daha önce kardeşlerim, burada dikkatinizi çeken belki bir şey var. Ayet olarak tescili geç geliyor. İddet bakın en son 4 ay 10 güne inmesine rağmen bu hüküm daha önce dendi. Ama Kur'an'da geçmiyordu. Daha önce ölen insan için ölenin eşi bir odaya kapatılır, bir sene hiç dışarıya çıkmazdı. Elbise giymezdi. Eski püskü elbiselerle dururdu. Yıkanmazdı. Bitlenirdi, hastalanırdı. O vaziyetteydi. Ve o orada dururdu. Kimseyle evlenemezdi. İnsan içine çıkamazdı. İddet beklediği için. Ama onun rızkını verin diyor. Bu ayetler işte 4 ay 10 gün iddet bekler ayetiyle nesk olunmuştur ve kadının bir odadan çıkması sağlanmıştır. Yani umumen bu uygulanıyordu. Ayet olarak yoktu tescili. Fakat daha sonra da tescil ediliyor. Bu da Allah Subhanahu ve Teala'nın bizlere imtihanlarından bir imtihanıdır. Vaka var, ayetlerin tescili yok. Vaka varken ayetler neskı geliyor, daha sonra da ayetleri buraya yazılıyor. Unutmayın bunları. 242 Allah'a emanet.
Şeyler bu 3 talak, 3 faiz müddeti bekleyen hadislerde böyle.
4 ay ön gün. Ayet lan.
Ayette böyle mi? Yani
hadiste de ayet hiç değişmez.
4 ay ön gün.
4 ay. Ha, yalnız hamile ise bugün öldü, yarın çocuk doğdu, iddet bitmiştir. Hamilelik bitirir. Binlerce olduğu halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün dedi, sonra da onları diriltti. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Ama insanların pek çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah semidir, alimdir. Kim ki, kimdir o ki Allah'a güzel bir borç versin de Allah onu kat kat fazlasıyla ödesin. Allah hem darlaştırır hem de bollaştırır ve ona döneceksiniz. Evet. Buradaki anlatılan mesele kardeşlerim, İbn Abbas'tan da gelen rivayette tavun hastalığından İsrailoğulları kaçıyor. 4000, 5000 veya 9000 diyen de var. Allah Azze ve Celle bir vadiye sığınıyor bunlar. Vadinin altından, diğer yukarısından olmak üzere iki melek gönderiyor. Melekler onlara bir bağırış bağırıyorlar ki son ferdine varıncaya kadar ölüyorlar ve çukurlara sürükleniyorlar. Üzerlerine duvarlar örülüyor. Yok olup parçalanıp dağılıyorlar. Aradan bir asır geçtikten sonra İsrailoğullarından Haskiyel adında bir peygamber onların bulunduğu yere uğruyor ve Allah'tan onların dirilmeleri için dua ediyor. Allah da onların dirilmesini ey çürümüş kemikler Allah toplanmanızı emrediyor demesini emrediyor. Her bir cesedin kemikleri bir araya toplanarak sonra Allah-u Teala ey kemikler Allah sizin et, sinir ve deri örtülmenizi emrediyor diye nida etmesini emrediyor peygambere. Ve sonra da ey ruhlar Allah-u Teala daha önce bulunduğunuz cesetlere dönmenizi emrediyor diye nida ediyor. Ve tamamen insanlar da diriliyor. Ve onlar da seni tenzih ederiz ey Allah'ımız senden başka ilah yoktur diyor. Bunda da kıyamet gününde öldükten sonra dirilmeye deliller var. Allah Azze ve Celle artık bundan bize ne anlatmak ister en iyisini o bilir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi bir yerde veba varsa oradan çıkmayın. Veba olduğunu duymuşsanız da oraya girmeyin diyor. Basit bir kıssa değil. Ve cihadı anlatıyor. Borçtan anlatıyor. Buradaki borçtan kasıt kardeşlerim can değil, mal değil, candır. Allah yolunda cihad etmemizi ve ona vereceğimiz ödüncün çok büyük olduğunu ve onun karşılığında da Allah'ın bizi kat kat ödüllendireceğini söylüyor. Ve en güzel, en büyük amelin de Allah yolunda cihat olduğunu söylüyor. İnşallah Allah bizleri onlardan eyler. Musa'dan sonra İsrailoğullarından bir cemaate bakmadın mı? Hani onlar peygamberlerine bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım dediler. Peygamberleri de üzerlerine savaş farz edilir de savaşamazsınız dedi. Onlar dediler ki biz Allah yolunda neden savaşmayalım? Hem yurtlarımızdan çıkarıldık hem de oğullarımızdan ayrıldık. Fakat onların üzerine savaş farz edildiği vakit işlerinden pek azı müstesna hep geri döndüler. Allah zalimleri bilendir. Onlara peygamberleri dedi ki işte Allah hükümdar olarak size Talut'u gönderdi. Onlar biz hükümdarla ondan daha layık iken ve ona malca bolluk da verilmemişken nasıl olur da bizim başımıza hükümdar olabilir dediler. Peygamberler de dedi ki Allah onu sizin üstünüze beğenip seçmiştir. Ona bilgice ve vücutça da bir üstünlük vermiştir. Şüphesiz ki Allah mülkünü dilediğine verir ve Allah vasidir, alimdir. Peygamberi onlara dedi ki, gerçekten onun hükümdarlığının alameti size tabutun gelmesidir ki onda Rabbinizden bir sekine ve Musa hanedanı ile Harun hanedanının terk ettiklerinden bir kalıntı vardır. Melekler onu yüklenecektir. Şayet inananlardan iseniz şüphe yok ki bunda sizin için kesin bir ayet vardır. Talut ordusuyla birlikte ayrılıp çıktığı vakit dedi ki Allah sizi bir ırmakla deneyecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim de ondan tatmazsa şüphesiz ki bendendir. Eliyle bir avuç alanlarda başka derken onlardan birazı müstesna olmak üzere hepsi de ondan içiverdiler. Calut ve askerlerine karşı çıktıkları zaman dediler ki ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımıza sebat ver ve bizi kafirler grubuna karşı muzaffer kıl. Allah'ın izniyle onları hemen hezimete uğrattılar. Davut da Calut'u öldürdü. Allah ona mülk ve hikmet verdi. Dilemekte olduğunu da ona öğretti. Şayet Allah'ın insanları birbirleriyle def edip savması olmasaydı, yeryüzü muhakkak fesada uğrardı. Ancak Allah alemlerin üzerine tutuk sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak olarak okuyoruz. Şüphesiz ki sen tarafımızdan gönderilmiş peygamberlerdensin. Evet kardeşlerim, bol bol her meselemizde anlattığımız, bildirdiğimiz bir kıssa. Talut ve Calut kıssası. Birçok derslere örnek olarak getirdiğimiz, hatta hangi konuyu anlatırsak anlatalım, misal getirdiğimiz vakalardan bir vakadır Kur'an-ı Kerim'deki bu Talut'tan Calut kıssası. Nedir bu Talut'tan Calut kıssası? Her küçüğün veya küçük gördüğün bir meselenin büyüğüne götürdüğünün bir neyidir? Göstergesidir. Bu hayır yönünden de böyledir, şer yönüyle de böyledir. Her küçük neye götürür? Bir büyüğüne götürür. Yani bir günah işlesen, günaha adım atsan seni daha bir büyük günahlara sevk eder ve işleme cesareti sağlar, kalbinin kasvet bağlamasına, inkara, büyüklenmeye, hiddetlenmeye, inatçılığa kadar insanı sürükleyebilir. Hayırlı amelde aynı şekildedir. Bir tanesini attın mı arkadan daha büyüğünü yapmaya ne yaparsın? Kendini cesaretli kılarsın. İşte Talut'tan Calut kıssasını Allah Azze ve Celle'nin bize bildirmesindeki kasıt budur. Çay koyuyor mu? Ne var burada kardeşlerim? Daha önceki bilgilerinize de baktığınızda İsrailoğullarından peygamber iki aileden gelirdi kardeşlerim. İki zengin soylu aile vardı. Bütün peygamberlerde, yöneticilerde bunların içinden gelirdi. İsrailoğulları biliyorsunuz 12 koldu. İsrailoğulları bu geleneği bozdular. İçlerinden bir kral, bir peygamber çıkaramadılar. Ve Allah Subhanahu ve Teala'dan kendilerine bir kral, bir yönetici gelmesini istediler. Halbuki aralarındaki şeriata uysalar hiçbir müşkülat yok. Yani içinden risaletle, liyakatla gelen bir insanın yerine oturması gerekir. Bu yapılmıyorsa muhakkak arada bir haset vardır, denge bozulmuştur. Yönetici yoksa çapulculuk vardır. Birlik, beraberlik yok. Ve baş kaldıran da liyakatla gelen adama laf atan da muhakkak hasetinden etmiştir. Kendisinin gözü vardır orada. Ve bunlar kral istediğinde Allah Subhanahu ve Teala, tabi bunlar Allah'ın şeriatına ters hareket ettiği için, bir çobanı, çulsuzu onlara göre, tabirlerine göre başlarına kral gönderiyor. Yani Talut'u. Onlar hemen itiraz ediyor. Bakın, isteyen bunlar, Allah gönderiyor, itiraz geliyor. Birinci itiraz ne? Bir çulsuzu mu, malı mülkü olmayanı mı kral tayin ediyorsun? Aynı mantık. Allah bula bula bu yetimi mi buldu? Bu kadar insanın içinde, öyle mi? Aynı mantık bak. Yani Allah'ın göndermiş olduğu bir elçiye toplumdaki ilk itiraz bu. Allah isterse bir dilenci kılığındaki birini gönderir. İsterse en soylu aileyi gönderir. O Allah'tır. Bizse yaratığız. Ve neticede kardeşlerin bir kısmı itiraz ettiler. Bir kısmı biz istedik. Allah da bunu ne yaptı? Verdi dediler. Gelir gelmez Talut Allah'ın emirlerini bildirdi. Hoşunuza gitse de gitmese de cihat farz olanda. Ne dediler? Bizim savaşmamıza gerek yok ki. Malımızda, mülkümüzde yerinde. Peki neden istemişlerdi? İsrailoğulları biliyorsunuz yurtlarından sürülmüştü. Hep atılmıştı. Allah'tan bir kral istediler. Tekrar yurtlarımıza sahip olalım. Calut diye Allah onlara bir bela vermişti. Calut'u öldürelim, mallarımıza sahip olalım, kadınlarımızı, kızlarımızı elinden alalım. Talut da gelip bunların başına gelip, hadi Calut'u öldürmeye gideceğiz, Allah bize cihadı farz kıldı deyince, bunlardan bir kısmı yine ne yaptılar? Çark ettiler. Cihadı Yahudiler kesinlikle sevmezler. Bir kısmı daha ne oldu? Gitti. Bir kısmı Allah bize bunu emretti deyip Talut'un peşinden gittiler. Bakın başka bir imtihan. Allah'ın ettiği imtihana bakın. Azze ve Celle. Bir nehir kenarına geliyorlar. Bir kısım diyor ki Talut diyor karşıya geçeceğiz. Calut'tan burada savaşacağız. Bir kısım diyor ki niye geçelim ki? İşte aramızda nehir var. Karşıya geçmemize gerek yok. Oradan onlar geçtikçe biz de buradan vurur, öldürürüz. Canımızı niye tehlikeye atalım diyerek geçmiyor. Bir kısım orada kalıyor. Talut karşıya geçeceksiniz diyor ve emrediyor. Kana kana su içmeyin. Kim içerse benden değildir diyor. Ancak kadınlık dudağını ıslatırsa o müstesna diyor. Allah'ın emri var diyor. Çok azı hariç hepsi içiyorlar. Ne olacak ki içmemiz diyor. Bakın 100 kişi kabul edin ilk etapta isteyen. Birinci itiraz çulsuzumu buldu. Bir kısmı gitti. 10 kişinin gittiğini kabul et 90. Ondan sonra niye savaşacağız ki? 10 daha gittiğini kabul et 80. Nehrin kenarına geldiğinde burada duralım. Ne gerek var ki karşıya gideceğiz demesi. Gitti 10 kişi diyelim 70. Kana kana su içmeyin dedi. Bir avucu müstesna diyor. Hepsi içti. 20-25 kişi. Ve o içmeyip de karşıya geçenler ne diyorlar? Ya Rabbi bugün bize sabır yağdır. Karşımızdaki düşman çok çetin. Buna rağmen bizim ayağımızı kaydırma bizi ve bize zaferi ihsan eyle diyor. Onların ayakları pek kalıyor ama kana kana su içen Calut'un ordusunun muhteşemliğini görünce tabanları yağlayıp ne yapıyorlar? Kaçıyorlar. Nice az topluluk vardır ki koca koca toplulukları galebe çalmıştır. Kıyamete kadar hak bir taife olacaktır. Yoldan çıkmış sapkınlar bunlara zarar vermek istese de asla zarar veremeyecektir. Bakın bunların hepsinin nesi var burada? Tecellisi vardır. Burada emredilen emir ve nehilere sarılmak, hafife almamak, küçük demeden, büyük demeden emirleri yerine ne yapmak? Getirmek. Bir tanesini ihlal ettiğinde, kafana göre anlamaya çalıştığında ayağın kayar gider. Ne edep alırsın, ne ahlak, ne haya, ne düşünce, ne sorumluluk. Hiçbir şey olmaz. Hani bazı insanlara dersin ya, hiç şuur yok. İşte şuurda, şuursuzlukta bakın bu vakada anlatılıyor. Her küçük bir büyüğüne. Bakın Talut Allah'ın emriyle bunların başına gelmesine rağmen biraz sonraki vakalarda göreceksiniz. Davut'a düşmanlık yapacak. Onu öldürmeye kastedecek. Davut dağlara taşlara gidecek. Oralarda kalacak. En son Calut'u öldürdükten sonra gelecek Davut onların hem kralı hem peygamberi olacak. Devam edip gidecek.
Topluluğun içerisinde Davut Aleyhisselam da var.
Tabii o da var.
Ama peygamber,
ama peygamber değil. Daha.
Talut'la birlikte savaşıyor. Tabii.
Yani öyle vakalar oluyor ki her küçük bir büyüğüne geliyor. Buradan yakalamanız gereken kıssa bu. Bir suyla da Allah imtihan edebilir. Bir cihatla da imtihan edebilir. Bir emirle de imtihan edebilir. Bir cihatla da imtihan edebilir. Allah Subhanahu ve Teala hep kazananlardan, hiç kaybetmeyenlerden eylesin. Elhamdülillah. Aslında bunun ayrıyeten bir dersini yapalım inşallah. Böyle kısa kısa gidildiğinde diğer ayetler göz ardı edilmez. Çok geniş açıklamalarına girmek tefsirde sakıncalıdır. Hem karşıdaki insanı yorarsın, anlama kabiliyetini zorlarsın. Hem de daha önceki zikredilen ayetlere perde koyarsın, unutulmasına vesile olursun. Bugün bak işlediğimiz mesele tamamen talak. Kadın hakları. Akabinde buna geçtik. Normalde